Ayrım 34.
Onlar duraklamışken rüzgar da dindi ve kar neredeyse durdu denecek kadar yavaşladı. Düşe kalka biraz daha yürüdüler. Fakat daha 200 metre gitmemişlerdi ki fırtına güç toplamış olarak geri döndü. Rüzgar ıslıklar çalıyordu. Kar da göz gözü görmez bir tipiye dönüşmüştü. Kısa süre sonra Boromir bile ilerlemekte zorluk çeker olmuştu. Neredeyse iki büklüm olan hobbitler daha uzun boylu yoldaşlarının arkasından güçlükle yola devam ediyorlardı. Ama kar devam ederse fazla gidemeyecekleri meydandaydı. Frodo'nun ayakları kurşun gibiydi. Pippin gitgide arkada kalıyordu. Her cüce gibi sağlam yapılı olan Gimli bile zahmetle ilerlerken hoburdanıp durmaktaydı. Grup aniden sanki hiç konuşmadan bir karara varmış gibi durdu. Etraflarındaki karanlıktan ürkütücü sesler duyuyorlardı. Kaya duvardaki çatlaklara ve yağmurun açtığı deliklere giren rüzgarın oyunu da olabilirdi bu. Ama sesler tiz çığlıklar ve vahşi kahkaha ulumalarıydı. Yamaçtan ıslıklar çalarak başlarının üzerinden geçip yanlarında patikaya çarpan taşlar düşmeye başladı. Arada yukarıdaki gözden uzak tepelerden kocaman bir taş yuvarlandıkça boğuk bir gümbürtü de duyuluyordu. Bu gece daha fazla gidemeyiz dedi Boromir. İsteyen rüzgar desin buna. Havada uğursuz sesler var. Bu taşlar da bizi nişan alıyor. Ben rüzgar diyorum dedi Aragorn. Fakat senin ne söylediğin de yanlış değil. Dünyada kötü ve düşmanca nice şey vardır ki iki ayaklı canlılara hiç sevgi beslemezler. Fakat Sauron ile işbirliği içinde de değildirler. Kendi amaçlarını güderler. Bazıları bu dünyada Sauron'dan da eskidir. Çok yıllar evvel daha bu topraklarda Sauron'un adı bile duyulmamışken, dedi Gimli, Karadras'a zalim derlerdi ve kötü bir namı vardı. Saldırısını savuşturamadıktan sonra düşmanın kim olduğu pek fark etmez, dedi Gandalf. İyi ama ne yapabiliriz diye bağırdı Pippin acınacak halde. Merry ile Frodo'ya yaslanmış titriyordu. Ya olduğumuz yerde duracağız ya da geri döneceğiz dedi Gandalf. Devam etmeye çalışmanın bir anlamı yok. Eğer doğru hatırlıyorsam birazcık daha yükselince bu patika uçurumdan ayrılıp iki yanında uzun ve dik yamaçlar yükselen geniş, alçak bir sel yatağına dalar. Orada kardan, taşlardan veya herhangi başka bir şeyden hiç korunamayız. Ve fırtına devam ederken geriye dönmek de bir fayda vermez dedi Aragorn. Buraya kadar altında bulunduğumuz bu uçurumun duvarından daha korunaklı bir yerden geçmedik. Korunaklıymış diye söylendi Sam. Eğer burası korunaklı bir yerse çatısız tek bir duvara da ev demek lazım gelir. Grup artık birbirine sokularak mümkün olduğunca kayalığa yapıştı. Kayalık güneye bakıyordu ve dibine doğru biraz dışarı meylediyordu. Bu çıkıntının kendilerini kuzey rüzgarından ve düşen taşlardan biraz olsun koruyacağını ummaktaydılar. Fakat girdaba benzeyen ani esintiler her yanlarında dönüyor, gitgide daha da yoğunlaşan bulutlardan kar dökülüp duruyordu. Sırtlarını duvara vererek birbirlerine sokuldular. Midilli Bil sabırla fakat meyus meyus hobbitlerin önünde duruyor ve onlara biraz da olsa siper oluyordu. Fakat biriken kar çok geçmeden dizlerini aştı. Karnına doğru yükselmeye başladı. Eğer daha büyük arkadaşları olmasa hobbitler kısa bir süre içinde tamamıyla gömülmüş olacaklardı. Frodo'ya dayanılmaz bir uyku bastırmıştı. Hızla ılık ve bulanık bir rüyaya dalmakta olduğunu hissetti. Bir ateşin ayak parmaklarını ısıtmakta olduğunu düşündü ve ocağın diğer yanındaki gölgelerden Bilbo'nun sesini duydu. Günlüğünü pek beğendiğini söyleyemem, diyordu Bilbo. 12 Ocak'ta kar fırtınası. Bunu haber vermek için geri gelmene hiç gerek yoktu. Fakat dinlenmek ve uyumak istiyordum Bilbo diye cevap verdi Frodo zorlukla ve tam o sırada sarsıldığını hissederek can acısıyla uyandı. Boromir onu kardan bir yuvanın içinden alıp havaya kaldırmıştı. Buçukluklar burada ölüp gidecek Gandalf dedi Boromir. Kar tepemizden aşıncaya kadar burada oturmanın bir yararı yok. Kendimizi kurtarmak için bir şeyler yapmalıyız. Onlara bunu ver dedi Gandalf eşyalarını karıştırıp içinden deri bir matara çıkartarak. Kişi başına bir yudum sadece hepimize. Çok kıymetlidir. Miruvor bu. İmladris'in likörü. Ayrılırken Elrond vermişti. Birbirinize geçirin. Frodo ılık ve rayihalı likörden bir yudum alır almaz yüreğine yeni bir güç dolduğunu hissetti. O ağır uyuşukluk üzerinden kalkıverdi. Diğerleri de hayat bulmuş, yeniden umuda ve güce kavuşmuşlardı. Fakat kar aman vermiyordu. İyice yoğunlaşarak etraflarında dönüyor, rüzgar daha bir şiddetle uğulduyordu. Ateşe ne dersiniz diye sordu Boromir aniden. Seçimimiz ateş ile ölüm arasına geldi sayılır artık Gandalf. Kar bizi örttüğünde bütün düşman gözlerden saklanmış oluruz şüphesiz. Ama bunun bize pek yararı olmaz. Yakabiliyorsan yak ateşini diye cevap verdi Gandalf. Eğer etrafta bu fırtınaya dayanabilecek gözcü varsa, ateş olsa da olmasa da görür bizi. Boromir'in önerisine uyarak yanlarında odun ve çıra getirmişlerdi. Ama bu dönem rüzgarda sönmeden ıslak yakacağı tutuşturacak bir ateş yakmak bir elfin hatta cücenin bile hünerini aşıyordu. Sonunda gönülsüzce Gandalf el attı işe. Bir odun kümesini alıp bir süre havada tuttu. Sonra Naur an Edraith Amen diye bir emir sözüyle asasının ucunu kümenin ortasına daldırıverdi. O dakika yeşil mavi büyük bir alev sütunu fışkırdı. Odun çıtır çıtır alev aldı. Eğer gören biri varsa en azından ben kendimi açığa vurmuş oldum dedi. Anduin'in ağzından Ayrık Vadi'ye kadar herkesin okuyabileceği işaretlerle Gandalf burada diye yazdım. Fakat artık gözcüler veya düşmanca gözler grubun umrunda bile değildi. Ateşin ışığı gönüllerini sevince boğmuştu. Odun neşeyle yanıyordu ve bütün etrafında karlar tırslasa, ayaklarının altından sulu çamur gölcükleri aksa da ellerini ateşte ısıtmaktan memnundular. Dans ederek daldan dala sıçrayan küçük alevlerin etrafında iki büklüm bir halka oluşturup öylece durdular. Yorgun ve tedirgin yüzlerinde kırmızı bir ışık vardı. Arkalarında ise gece kara bir duvar gibiydi. Fakat odunlar hızla yanmaktaydı ve kar yağmaya devam ediyordu. Ateş geçmeye başlamıştı. Son odun parçasını da attılar. Gece eskimeye başladı dedi Aragorn. Şafak vakti uzak değil. Eğer bu bulutları delebilecek bir şafak varsa dedi Gimli. Boromir halkadan dışarı çıkarak tepelerindeki karanlığa baktı. Kar hafifliyor dedi. Rüzgar da yatıştı. Frodo yorgun argın, karanlıktan hala dökülen ve sönmekte olan ateşin ışığında beyaz beyaz görünüp kaybolan kar tanelerini seyrediyordu. Fakat uzun bir süre hafiflediklerine dair bir belirti göremedi. Sonra birdenbire tam uyku tekrar üzerine çökmeye başlarken gerçekten de rüzgarın durmuş olduğunu ve kar tanelerinin büyüyüp seyrekleştiğinin farkına vardı. Donuk bir ışık yavaş yavaş büyüdü. Sonunda kar tamamen durdu. Işık kuvvetlendikçe sessiz ve örtülü bir dünyayı gözler önüne serdi. Sığınaklarından aşağıya doğru geldikleri yolu tamamen örten beyaz tümsekler, kubbeler ve biçimsiz derinlikler uzanıyordu. Yukarıdaki tepeler ise hala kar tehdidiyle dolu büyük bulutların altında gizliydi. Gimli yukarı bakarak başını salladı. Karadras bizi affetmedi dedi. Yola devam edersek daha çok kar salacak üzerimize. Ne kadar çabuk geri inebilirsek o kadar iyi. Buna kimsenin itirazı yoktu. Fakat aşağı inişleri artık zorlaşmıştı. Hatta imkansız bile olabilirdi. Ateşin küllerinin birkaç adım ötesinden itibaren kar çok yükseliyordu. Hobbitlerin başlarını aşıyordu. Yer yer rüzgarla savrulup kaya duvarın kenarında koca yığınlar halinde toplanmıştı. Gandalf parlak bir alev ile önümüzden gitse karı eritip size yol açabilirdi dedi Legolas. Fırtına onu pek etkilememişti ve grupta bir tek onun içi rahattı. Elfler dağların üstünden uçabilse güneşi getirip bizi kurtarabilirlerdi diye cevap verdi Gandalf. Fakat benim bir şeyler yapabilmem için malzeme lazım. Karı yakamam. Eh dedi Boromir. Kafalar ne yapacaklarını bilemeyince iş bedenlere düşer diye bir laf vardır bizim memlekette. İçimizde en güçlü olanların bir yol bulması lazım. Bakın, her şey karla kaplı gerçi ama yolumuz şu birideki kayaların oradan dönüyordu. İlk orada kar belimizi bükmeye başlamıştı. O noktaya ulaşabilirsek belki gerisi daha kolay gelir. 200 metre ancak vardır zannımca. O halde senle ben oraya doğru bir yol açalım dedi Aragorn. Aragorn grubun en uzun boylusuydu. Fakat hemen hemen onun kadar boyu olan Boromir daha iri ve daha yapılıydı. O önü çekti. Aragorn da onu izledi. Yavaş yavaş ilerlediler ve çok geçmeden ağır emek harcar oldular. Kar yer yer göğüslerine kadar geliyor, Boromir bazen yürümüyormuş da yüzüyor yahut o koca kollarıyla bir tünel kazıyormuş gibi görünüyordu. Legolas bir süre dudaklarında bir tebessümle onları izledi. Sonra diğerlerine döndü. En güçlü olan bir yol bulmalı mı demiştiniz? Ama ben derim ki sabanı rençbere bırakın. Ama yüzmek için bir su samuru seçin. Otların, yaprakların ve karın üzerinden uçar gibi koşmak için ise bir elf. Bunu deyip çevik bir hareketle ileri atıldı. Frodo sanki ne zamandır bilmiyormuş da ilk defa görüyormuş gibi elfin çizme değil her zamanki gibi hafif ayakkabılar giydiğini fark etti. Ayakları da karın üzerinde neredeyse hiç iz bırakmıyordu. Hoşça kal dedi Gandalf'a. Güneşi bulmaya gidiyorum. Sonra kum üzerinde bir koşucu kadar hızla fırladı. Karla cebelleşen adamlara çabucak yetişip elini sallayarak onları geçti. Rüzgar gibi uzaklaşıp kayalık dönemeçten gözden kayboldu. Diğerleri birbirlerine sokulup Boromir ile Aragorn'un beyazlık içinde birer siyah nokta gibi görünecek kadar uzaklaşmasını seyrettiler. Bir süre sonra onlar da gözden kayboldu. Zaman uzadı, bulutlar alçaldı ve birkaç kar taneciği döne döne aşağı inmeye başladı yine. Onlara çok daha uzun gelen bir saat kadar bir süre geçti ve nihayet Legolas'ın geri geldiğini gördüler. Aynı anda Boromir ile Aragorn da ondan epey geride dönemecin arkasından tekrar ortaya çıkıp emek zahmet yamaçtan yukarı tırmanmaya koyuldu. "Eh," dedi Legolas bir yandan koşarken. "Güneşi getirmedim. O güneyin mavi tarlalarında yürüyor ve Kızılboynuz Tepeciği'nin küçük bir kar çelengi takınmasını hiç de mühim bulmuyor. Fakat yayan gitmeye mahkum olanlara bir umut ışığı getirdim. Dönemecin tam arkasında rüzgarın sürüklemiş olduğu en büyük kar yığını var. Orada bizim güçlü insanlarımız neredeyse gömülmüşlerdi. Ümitsizliğe kapılacaklarken ben geri gelip onlara bu yığının ancak bir duvar kalınlığında olduğunu haber verdim. Ve diğer tarafta kar aniden azalıyor. Biraz ilerleyince de ancak hobbitlerin ayak parmaklarını serinletebilecek beyaz bir örtüden ibaret kalıyor." "Hah, tam dediğim gibi," dedi Gimli. "Sıradan bir fırtına değildi. Karadras'ın düşmanlığı bu. Elflerle cüceleri hiç sevmez. O kar yığını da biz kaçamayalım diye yığılmıştı." "Neyse ki sizin Karadras yanınızda insanlar olduğunu unutmuş," dedi tam o yanda yanlarına ulaşan Boromir. "Hem de övünmek gibi olmasın, yiğit insanlar hani. Gerçi eli kürekli bir iki adam yiğit olsa da olmasa da daha çok işinize yarardı ya. Yine de kar yanından bir yol açtık. Aranızda elfler kadar hafif koşamayan kim varsa bize minnettar kalacak. Kar yanından geçit açmış olsanız bile biz oraya kadar nasıl gideceğiz?" dedi Pippin, bütün hobbitlerin düşündüğünü dile getirerek. "Umudunuzu kaybetmeyin," dedi Boromir. "Yorgunum ama hala biraz gücüm kaldı. Aragorn'un da öyle. Biz küçük ahaliyi taşırız. Diğerleri kuşkusuz patikada arkamızdan yürümenin bir yolunu bulacaktır. Gel efendi Peregrin, seninle başlayalım." Hobbit'i kaldırdı. "Sırtıma yapış, kollarım bana lazım," dedi. Ve uzun adımlarla ilerlemeye koyuldu. Aragorn da Merry ile arkalarından geliyordu. Boromir'in o koca kollarından başka bir alet kullanmadan açtığı geçide bakan Pippin, onun gücüne hayran kalmıştı. Yükü olduğu halde şimdi bile geçtiği yoldaki karı kenarlara iterek yolu arkadan gelenler için genişletmekteydi. Sonunda büyük kar yanına geldiler. Dağ patikasının ortasına ani ve dimdik bir duvar gibi devrilmişti karlar ve sanki bıçakla yontulmuş gibi sivrilen tepesi Boromir'in boyundan iki kat yükseklere şahlanıyordu. Fakat tam ortasında kar sıkıştırılarak köprü gibi alçalıp yükselen bir geçit açılmıştı. Merry ile Pippin yığının öbür yanında yere ayak bastılar ve Legolas ile birlikte grubun geri kalanını beklediler. Bir süre sonra Boromir sırtında Sam'le yanlarına ulaştı. Arkasından dar fakat iyice ezilmiş yolda Bil'in yularını çekerek ilerleyen Gandalf geliyordu. Gimli de Midilli'nin sırtındaki yüklerin arasına tünemişti. En arkada Frodo'yu taşıyan Aragorn vardı. Onlar da yoldan geçtiler. Fakat daha Frodo yere henüz ayak basmıştı ki derin bir gümbürtü koptu ve karlarla kayalar heyelan halinde inmeye başladı. Korunmak için iki büklüm halde yamacın dibine sığınan grup heyelanın kaldırdığı kar zerrelerinden neredeyse kör olmuş gibiydi. Nihayet karlar yatıştığında arkalarındaki patikanın kapanmış olduğunu gördüler. "Yetişir, yetişir," diye bağırdı Gimli. "Elimizden geldiğince tez elden gidiyoruz ve gerçekten de sanki bu son darbe ile dağın garazı tükenmiş, Karadras işgalcilerin yenildiğine ve bir daha geri gelmeye cesaret edemeyeceklerine ikna olmuştu." Havadaki kar beklentisi geçti. Bulutlar açılıp ışık parlamaya başladı. Legolas'ın da haber verdiği gibi aşağı indikçe kar gitgide daha da alçaldı. Hobbitler bile bata çıka yürüyebilir oldular. Kısa bir süre sonra yeniden bir gece önce ilk kar taneciklerini hissetmiş oldukları o dik yamacın başındaki düz çıkıntıda dikilmekteydiler. Sabah artık iyice ilerlemişti. Bu yüksek yerde durup batıya, aşağıda uzanan düzlüklere baktılar. Uzakta dağın eteğinde, arazinin alçaldığı yerde, geçide doğru tırmanışlarına başladıkları küçük vadi görülebiliyordu. Frodo'nun bacakları ağrıyordu. İliklerine kadar donmuş ve acıkmıştı. Ayrıca dağdan aşağıya doğru yapılacak uzun ve sancılı yürüyüşün düşüncesiyle başı dönüyordu. Gözünün önünde kara noktacıklar uçuşur gibiydi. Gözlerini ovuşturdu ama kara noktacıklar kaybolmadılar. Altında uzanan fakat yine de dağın eteklerinden oldukça yukarıda kalan derinliklerde havada kara şekiller dönüp durmaktaydı. "Yine kuşlar," dedi Aragorn aşağısını işaret ederek. "Artık çaremiz yok," dedi Gandalf. "İster iyi olsunlar, ister kötü, İster bizimle hiç alakaları olmasın, biz bir an önce aşağıya inmek zorundayız. Karadas'ın dizlerinde bile olsa bir gece daha beklememiz mümkün değil. Peşlerinde soğuk bir rüzgarla sırtlarını Kızılboynuz geçidine çevirip yorgun argın tökezleyerek yamaçtan aşağıya yöneldiler. Karadras onları alt etmişti. Bölüm 4. Karanlıkta Yolculuk. Gecelemek için durduklarında akşam olmuş, gri ışık yine hızla solmaya başlamıştı. Çok yorgundular. Dağlar giderek koyulaşan alacakaranlıkla peçelenmişti ve rüzgar soğuk esiyordu. Gandalf titizlikle her birine birer yudum Ayrık Vadi Mirivor'u verdi. Herkes biraz bir şeyler yedikten sonra da onları toplantıya çağırdı. Bu gece tabidir ki yolumuza devam edemeyiz dedi. Kızılboynuz geçidindeki çabalarımız hepimizi bitkin düşürdü. Burada bir süre dinlenmemiz lazım. Ya sonra nereye gideceğiz diye sordu Frodo. Önümüzde hala bizi bekleyen bir yol ve bir görev var diye cevap verdi Gandalf. Tek seçeneğimiz ilerlemek ya da Ayrık Vadi'ye geri döneriz. Ayrık Vadi'ye dönmenin lafı bile Pippin'in yüzünü bariz bir şekilde aydınlatmaya yetmişti. Merry ile Sam de umutla kaldırdılar başlarını. Fakat Aragorn ile Boromir hiç renk vermedi. Frodo kaygılı görünüyordu. Keşke orada olabilseydim dedi. Fakat gerçekten başka çare kalmadığı veya yenilgimiz kesinleşmediği müddetçe utanmadan nasıl dönebilirim? Haklısın Frodo dedi Gandalf. Geri dönmek yenilgiyi kabul etmek ve ileride daha büyük bir yenilgiyi göze almak olur. Şimdi geri gidersek yüzük artık mecburen orada kalacaktır. Bir daha yola çıkamayız. O vakitte eninde sonunda Ayrık Vadi kuşatılacak, kısa ve ıstıraplı bir zamandan sonra da yok edilecektir. Yüzük tayfları korkunç düşmanlardır. Ama hükmeden yüzük tekrar efendilerinin eline geçerse kazanacakları gücün ve dehşetin ancak gölgesi sayılırlar henüz. O halde yolumuza devam etmeliyiz. Tabii eğer bir yol varsa, dedi Frodo içini çekerek. Sam tekrar kedere gömüldü. Zorlayabileceğimiz bir yol var, dedi Gandalf. Ta baştan bu yolculuğu ilk tasarlamaya başladığımdan beri bu yolu denememiz gerektiğini düşünüyordum. Fakat hoş bir yol değildir. Onun için gruba daha önce sözünü etmedim. Aragorn dağdaki geçidi en azından bir denemeden bu yolu seçmemize karşıydı. Kızılboynuz geçidinden daha kötüyse gerçekten de berbat bir yol olmalı, dedi Merry. Fakat bari anlat da başımızdaki derdi bir an önce öğrenelim. Sözünü ettiğim yol Moria madenlerine gidiyor, dedi Gandalf. Sadece Gimli başını kaldırdı. Gözlerinde için için yanan bir ateş vardı. Geri kalan herkesin içine ise bir korku düşmüştü. Hobbitler için bile müphem bir korku efsanesiydi bu isim. Yol Moria'ya gidebilir ama Moria'nın içinden geçip dışarıya ulaşacağını nasıl ümit edebiliriz, dedi Aragorn karanlık bir yüzle. Bu uğursuz bir isimdir, dedi Boromir. Oraya gitmenin gerekliliğini de göremiyorum. Eğer dağları geçemeyeceksek, benim buraya geldiğim yoldan güneye doğru gidip halkıma dost insanların yaşadığı Rohan geçidine varalım. Veya oraya da sapmayıp Isen'den Langstrand ile Leben'ine geçerek denize yakın bölgelerden Gondor'a ulaşabiliriz. Sen kuzeye geldiğinden beri çok şey değişti Boromir, diye cevap verdi Gandalf. Saruman hakkında anlattıklarımı duymadın mı? Bu mesele bitmeden onunla şöyle bir karşı karşıya gelebilirim. Ama çok darda kalmadıkça yüzüğü Isengrad'a yaklaştırmamalıyız. Yüzüğün taşıyıcısı ile birlikte gittiğimiz sürece Rohan geçidi bize kapalı. Daha uzun yola gelince o kadar zaman harcayamayız. Öyle bir yolculuk bir yılımızı alabilir. Ayrıca boş ve sığınacak bir yer bulunmayan topraklardan geçmek zorunda kalırız. Üstelik emniyetli de olmaz oralar. Hem Saruman'ın hem de düşmanın gözleri üzerlerindedir. Sen kuzeye gelirken düşmanın gözünde sadece güneyden gelen başıboş bir gezgindin Boromir. Onun için mühim değildin. Aklı yüzüğün takibiyle meşguldü. Fakat şimdi yüzük grubunun üyesi olarak geri dönüyorsun ve bizle kaldığın sürece tehlike içinde olacaksın. Çıplak gök altında güneye ilerlediğimiz her fersahla tehlike daha da artacak. Gözler önünde dağ geçidini zorlamamızdan sonra korkarım iyice çaresiz durumdayız. Bir süre için ortadan kaybolup izimizi örtmezsek şahsen artık çok az ümit görüyorum. O yüzden de dağların üzerinden veya etrafından değil altından gidelim diyorum. En azından düşmanın gitmemizi en beklemediği yol olacaktır bu. Onun ne bekleyeceğini bilemeyiz dedi Boromir. Akla gelecek gelmeyecek bütün yolları gözlüyor olabilir. Bu durumda Moria'ya girmek kendi ayağımızda tuzağa düşmek sayılır. Bizzat karanlık kulenin kapılarını çalmaktan farksız neredeyse. Moria'nın karanlık bir adı vardır. Moria'yı Sauron'un kalesine benzettiğin zaman bilmediğin bir şeyden söz etmiş oluyorsun diye cevap verdi Gandalf. Aranızda bir tek ben Karanlıklar Efendisi'nin zindanlarına girip çıktım. O da sadece eski ve daha zayıf meskeni olan Dol Guldur'daydı. Barad Dur'un kapılarından geçenler bir daha geri dönmez. Ama tekrar çıkma umudu olmasa sizi Moria'ya sokmazdım. Eğer orada orklar varsa bizim için kötü olur. Doğru. Fakat Dumanlı Dağların orklarının çoğu beş ordular muharebesinde ya dağılmış ya da yok edilmişlerdi. Kartallar orkların ta nerelerden gelip tekrar toplanmakta olduklarını haber veriyor. Fakat Moria'ya henüz ele geçirmediklerine dair bir ümit var. Hatta cücelerin orada olma ihtimali bile var. Atalarının derin salonlarından birinde Fundi'nin oğlu Balin'i bulabiliriz. Sonuç ne olursa olsun kişi mecbur kaldığı yolda ilerlemelidir. Ben o yolda yanında olacağım Gandalf dedi Gimli. Orada beni ne bekliyorsa beklesin. Gidip Durin'in salonlarını göreceğim. Eğer sen kapalı kapıları bulabilirsen. Yaşa Gimli dedi Gandalf. Beni yüreklendiriyorsun. Gizli kapıları birlikte arayacağız ve dışarı çıkacağız. Cücelerin harabelerinde bir cüce, elfler, insanlar veya hobbitler gibi kolay kolay yolunu kaybetmez. Gerçi bu benim Moria'ya ilk girişim olmayacak. Tror oğlu Train kaybolduğu zaman orayı uzun uzun aramıştım. Oradan geçtim ve tekrar canlı olarak dışarı çıktım. Ben de bir kere Gölgeli Dere kapısından geçmiştim dedi Aragorn düşünceli bir sesle. Fakat ben de dışarı çıkabildiğim halde hatırası çok kötü. Moria'ya ikinci bir kere girmeye istekli değilim. Ben bir kere bile girmek istemiyorum dedi Pippin. Ben de diye mırıldandı Sam. Elbette ki istemezsiniz dedi Gandalf. Kim ister ki? Fakat mesele şu. Eğer sizi oraya götürürsem peşimden kimler gelir? Ben dedi Gimli hevesle. Ben dedi Aragorn ağır ağır. Sen karda felaketin eşiğine kadar peşimden geldin. Ve beni suçlamadın bile. Ben de senin peşinden geleceğim. Eğer bu son ihtar da fikrini değiştirmezse. Benim düşündüğüm ne yüzük ne de içimizden biri şu anda. Ben seni düşünüyorum Gandalf. Ve diyorum ki eğer Moria kapılarından geçeceksen kendini kolla. Ben gitmeyeceğim dedi Boromir. Bütün grubun reyleri bana zıt çıkmadıkça da gitmem. Legolas ile küçük ahali ne diyor? Yüzük taşıyıcısının da fikrini soracağız herhalde. Ben Moria'ya gitmek istemiyorum dedi Legolas. Hobbitler bir şey söylemedi. Sam Frodo'ya baktı. Sonunda Frodo konuştu. Gitmek istemiyorum dedi. Ama Gandalf'ın öğüdüne karşı gelmek de istemiyorum. Rica ederim önce üzerine bir uyuyalım sonra oylama yapılsın. Gandalf bu soğuk karanlıktansa sabahın ışığında daha kolay oy alır. Rüzgar nasıl da oluyor. Bu sözler üzerine hepsi sessiz bir düşünceye daldı. Rüzgarın kayalar ve ağaçlar arasında ıslık çaldığını duyabiliyorlardı. Çevrelerini saran gecenin boş alanlarında da ulumalar ve feryatlar vardı. Aniden Aragorn ayağa sıçradı. Rüzgar nasıl da oluyor diye haykırdı. Kurt sesleriyle oluyor. Varklar dağların batısına gelmiş. Sabaha kadar beklememize gerek var mı artık dedi Gandalf. Dediğim çıktı. Av başladı. Günün ağardığını görecek kadar yaşasak bile artık kim peşinde vahşi kurtlarla geceler boyu güneye yürümek ister? Moria ne kadar uzakta diye sordu Boromir. Kuş uçuşuyla 15 mil. Kurdun koşusuyla da 20 mil kadar mesafede. Karadras'ın güneybatısında bir kapı vardı diye cevap verdi Gandalf sert bir yüzle. O halde kısmet olursa yarın gün ışır ışımaz yola koyulalım dedi Boromir. Kulağın duyduğu kurt, yüreğin korktuğu orktan daha kötüdür. Doğru dedi Aragorn, kılıcını kını içinde gevşeterek. Fakat Varg'ın oluduğu yerde ork da bulunur. Keşke Elrond'un sözünü dinleseydim diye mırıldandı Pippin Sam'e. Bir işe yaradığım da yok zaten. Boğa kükreten Bandurabaras'ın pek çekmemiştim galiba. Bu uluma sesleri kanımı donduruyor. Şimdiye kadar hiç böyle perişan olmamıştım. Benim de yüreğim yerlerde sürünüyor Bay Pippin dedi Sam. Fakat daha kurtlara yem olmadık. Hem aramızda güçlü kuvvetli adamlar da var. İhtiyar Gandalf'ın kaderinde ne yazılı bilemem ama bahse girerim ömrü bir kurdun midesinde bitmeyecektir. Gece boyunca korunabilmek için altına sığınmış oldukları küçük tepeye tırmandılar. Tepe koca kayalardan yapılmış parça bölük bir çemberle çevrili yaşlı ve eğri büğrü ağaçlarla taşlanmıştı. Bu çemberin ortasında bir ateş yaktılar. Çünkü nasıl olsa karanlık ve sessizliğin onları avlanan sürülerden gizlemesi mümkün değildi.